Erkam Radyo'nun muhterem dinleyicileri, bir Şebnem Kuşağı programında daha sizlerle beraberiz. Bu hafta sizlerle Yasin Suresinin 55. ayet-i kerime ve devamındaki birkaç ayet-i kerimeyi inşallah mütalaa etmeye çalışacağız. Hatırlayacağınız üzere geçmiş programda Rabbimizin kıyamet sahnesini Kur'an-ı Kerim'de Yasin Suresi'nde ne kadar canlı işlediğini zikretmiştik. Daha önceki ayetlerde inkarcıların kıyamet ne zaman kopacak, o Allah'ın vaadi ne zaman gelecek, gelsin de görelim diye peygamberlere, Allah yoluna çağıran insanlara meydan okuduklarını, Allah'ın da sanki o an vuku buluyormuş gibi bu hadiseyi ne kadar canlı bir surette ifade ettiğini arz etmiştik. Bu kıyamet sahnesinde sur üflenmiş, herkes gömülmüş olduğu yerden, mezarlarından, kabirlerinden adeta sıçrarcasına uyanmış, etrafına bakıp ne olduğunu anlamaya çalışırken, insanların bir kısmı "Eyvahlar olsun bize, bizi kabrimizden kim kaldırdı?" deyip sonra da bütün pişmanlıkla büyük bir itirafta bulunuyorlardı. Bu Rahman olan Allah'ın vaat ettiği şeydir ve peygamberler de bunu haber vermişlerdi diyerek o büyük günün dehşetini bizzat yaşayarak, gözleriyle görerek anlatıyorlardı. İşte bu canlı anlatım sanki gelecekte olmuş bitmiş gibi değil de daha dün yaşanmış gibi bir surette insanı hadisenin içine sokuyor ve bir taraftan da hala yaşanmakta olan hayatla gelecekteki hayatı binlerce yıl önce vuku bulmuş inkarcıların inkarlarıyla, kıyamet günü, ahireti, Allah'ı inkarlarıyla bugünü, yarını hepsini birbirine bağlıyor. Ve Rabbimiz o dehşetli günün manzarasını anlatırken bütün hadise, olup bitecek her şey sadece bir sayhaya, bir çığlığa bakmaktadır. İşte o çığlık koptuğu zaman, o sur üflendiği zaman hayat bittiği gibi diğer bir surun üflenmesiyle de İkinci ve sonsuz hayat başlayacaktır. Ama o gün öyle bir gündür ki artık geri dönüş yoktur. O gün öyle bir gündür ki herkes yaptığının karşılığını bulur ve ne fazla ne eksik kimse zulme uğramaz. İşte bugün de Rabbimiz büyük merhametini, Rahman ve Rahim oluşunu, mağfiret sahibi oluşunu, settar oluşunu o gün bütün kullarına izhar edecektir, gösterecektir. Fakat zulmetmeyen Rabbimiz, kötülerin de yaptıkları kötülüklerin cezasını, karşılığını kendisine verecektir. Kur'an-ı Kerim'in bir özelliği, iyiliklerle kötülüklerin bir arada yan yana zikredilmesi, İyilere mükafatın karşılığının zikredildikten sonra kötülerin de yaptıkları o cürümlerin cezalarını anlatılmasıdır. Şimdi bu safhada, yani kıyamet sahnesi sergilendikten sonra kimseye zulmedilmediği, Allah tarafından mutlak adaletin gerçekleştiği haber verildikten sonra Rabbimiz iyilerin, cennetliklerin halini şöyle beyan buyuruyor. Estaizu billah, bismillah. İnne ashabel cennetil yevme fî şuhulin fâkihûn. Hüm ve ezvâcuhum fî zilâlin alel erâiki müttekiûn. Lehum fîhâ fâkâtun ve lehum mâ yedda'ûn. Selâmun kavlem min Rabbir rahîm. Cennet ehli o gün tatlı, mutluluk dolu meşguliyetler içinde cennet nimetlerinden yiyip içerler. Kendileri ve eşleri gölgeler altında koltuklara kurulup yaslanırlar. Orada onlar için çeşit çeşit meyveler ve canlarının çektiği her şey vardır. Bir de merhameti pek bol olan bir Rab'ten onlara hitaben selam sözü vardır. Muhterem dinleyicilerimiz, bu ayet-i kerime cennet ashabını, cennetteki insanları anlatıyor. Onların meşguliyetlerini, sahip oldukları nimetleri ve Allah'ın ona vermiş olduğu, onlara vermiş olduğu rızıkları sayıyor. Tabii burada cennetliklerin bütün sahip olduğu nimetler tek tek sayılmamış. Ufak ufak kesitler gösterilmiş. Cennet hayatı sonsuz bir hayat. Bu dünyada iyilik yapanlara, iyi olanlara, iyi olmaya çalışanlara, iyi kalmaya çalışanlara Rabbimizin bu gayret ve sabrı neticesinde ihsan ettiği büyük nimetler diyarı, sonsuz mutluluk diyarı. Orada hepimizi meşgul edecek tatlı meşguliyetler olacak. Hepimizin içinden geçirdiği, arzu ettiği ama dünya içinde fırsat bulamadığı, ulaşamadığı nimetler orada önümüze serilmiş olacak. Bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cehennemden en son çıkıp cennete en son giren en günahkar mümine dünyanın 3 katı büyüklüğünde bir cennet arazisi verileceğini haber verir. Bunun üzerine Hazreti Ömer, keşke o dünyanın en günahkar insanı ben olsaydım der. Arkadaşları şaşırır. Cehennemde o kadar azap görmeye, o kadar herkes çıktıktan sonra cehennemden kurtulmaya dayanabilecek misin? Niye böyle bir talepte bulunuyorsun? Diye sorduklarında Hazreti Ömer en azından onun cehennemden çıkmaya bir garantisi var. Bizim öyle bir garantimiz de yok buyurur. Gerçekten Allah mümin kullarına cenneti vaat etmiş. İman üzere salih ameller yapanlar elbette cennete kavuşacaklar. Ve yine cennete kavuşmadan önce de zulmedilmeden ama yaptıklarının da karşılıklarını görecekleri cehennem azabıyla cezalandırılacaklar. Bu manada çeşitli rivayetlerde, ayet-i kerimede, hadislerde bildirildiği üzere cehenneme uğramayacak hiç kimse yok. Peygamberler dahi cehenneme uğrayacaklar. Fakat onların nuru ateşi söndürürken cehennem feryat edecek. Bir an önce benim içimden çıkın, ateşimi söndürüyorsunuz. Ve onlar Hazreti İbrahim'in ateş içinde huzurla yaşaması gibi, gül bahçesinde yaşaması gibi cehennemden çıkacaklar hiçbir zarar görmeden. Ayetteki ifadesiyle serin ve selamet olacak ateş onlara. Fakat Allah'ın vaadi de yerine gelmiş olacak. Bütün insanlar, bütün mahlukat bu manada cehenneme uğrayacak. Ancak cehennem içine girip de oradan bu kadar kolay bir şekilde çıkamayacak insanlar da var. Salih amel sahibi olduğu halde günahları da bulunan müminler orada belli bir müddet ceza görecekler. Günahlarının yükünden kurtulduktan sonra cennete sevk olunacaklar. Cennete girdikten sonra herkese ameli nispetinde, dünyada ulaştığı makamı, mevkii nispetinde manevi olarak cennet nimetleri tahsis edilecek. Bu nimetler nasıl nimetler? Dünyadakiyle aynı mı? Özellikleri neler? Kur'an-ı Kerim'de genel olarak cennet tasvirlerine baktığımız zaman hemen hemen her insanın özlemini duyduğu, hasret duyduğu, hayalini kurduğu özellikler anlatılmış. Bir bahçe ki her tarafı loş, her tarafı yeşillik, zemininden ırmaklar akar. Çağıl çağıl sükunet mekanı, sessiz, sakin, kavganın, gürültünün bulunmadığı, karmaşanın bulunmadığı, mükellefiyetlerin yani insanın ibadet ve benzeri gibi sorumluluklarının bulunmadığı bir alan. Daha çok eğlence mekanı adeta. Burada değişik değişik meyveler, sebzeler, insanın hasretini duyduğu, dünyada benzerini gördüğü, hatta tattığı, fakat tatları bambaşka, dışı görünüşü benzese de içi bambaşka olan cennet nimetleri. Ve orada Allah cennete giden erkek ve kadınlara eşler tahsis etmiş. Bu eşler kimlerdir? Huriler diyenler var. Kendi dünyadaki eşleri diyenler var. Uzun bir bahis. Şimdi çok fazla girmeyelim. Fakat dünyada eş sahibi olsa da olmasa da Allah orada cennete giren insanlara, kadın ve erkeklere ayrı ayrı eşler tahsis edecek. Ve onlar o gölgelik mekanda çeşit çeşit yiyeceğin bulunduğu, aklından geçen her şeyin önüne konduğu o rahat huzur diyarında koltuklarına yaslanacaklar ve adeta etrafında pervane olan hizmetkarlarla o cennet hayatının lezzetlerini tadacaklar. Cennet hayatı Kur'an-ı Kerim'in pek çok ayetinde tasvir edilen, daha çok fiziki özellikleri, güzellikleri anlatılan mekan, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de cennetin pek çok tasvirini yapmış, Miraç'ta bizzat cenneti, cehennemi görmüş. Bu manada Miraç hem mekanda hem de zamanda yükselmek, ileriye gitmektir. Rabbimiz adeta kilometreleri ayağının altında hızlandırdığı gibi tarihi de hızlandırmış ve Peygamber Efendimiz zaman içinde de seyahat ederek binlerce yıl sonrasını görmüş. İşte o cennet manzaraları içinde, değişik nimetler içinde kul mutlu şekilde yaşarken bir hadis-i şerif Allah'ın nimetlerinin son noktasını şöyle haber verir. Rabbi kulunu karşısına alır ve sorar: "Ey kulum, benden ne istersin?" Kul aklına hayaline gelen isteklerini sıralar ve her şeye kavuşur. "Başka ne istersin?" diye sorar Allah Teala. Kul yine sayar, yine fazlasıyla hayal ettiğinin ötesinde istediklerini karşısına bulur. Nihayet kulun artık isteyecek bir şeyi kalmayınca Allah onun hayaline, hatırına gelmeyen şeyleri önüne koyar koyar ve nihayet cennet nimetlerinin en büyüğü olan cemalullah, rü'yetullah dediğimiz Allah'ın cemalini seyretme nimetini kendisine ihsan eder. Kul bu lezzet karşısında, bu manevi ikram karşısında öyle bir hazza erer ki cennette kavuştuğu nimetlerin hepsi gölgede kalır. Allah'ın cennetten cemalini seyredilmesi meselesi, yani rü'yetullah, Allah'ın görülmesi meselesi, İslam mezhepleri arasında ciddi bir tartışma konusu olmuş. Fakat ehli sünnet rü'yetullah'ın, cennette Allahu Teala'nın görüleceğini kabul etmiş. Burada da en son ayet-i kerimede, Yasin suresinin 58. ayet-i kerimesinde, bir de merhameti pek bol olan bir Rab'den onlara hitaben selam sözü vardır buyurulmuş. Yani bu ayet-i kerimenin bu kısmında cennet nimetleri sıralandıktan sonra Allah'ın o kullarını, cennetlik kullarına selam vereceği, onlarla muhatap olup onlara konuşacağı açıkça ifade buyurulmuş. Bu hususta İbn-i Mace'de yer alan bir hadis-i şerifle bu mevzuyu noktalayalım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: cennet ehli nimetler içerisinde bulundukları bir sırada onlara bir nur görünecektir. Başlarını kaldıracaklar, bir de ne görsünler? Şanı yüce olan Allah üst taraflarından onlara görünmekte ve "Ey cennet ehli, Esselamu aleyküm" diye buyurmaktadır. İşte yüce Allah'ın bir de merhameti pek bol olan bir Rab'den onlara hitaben selam sözü vardır buyruğu bunu anlatmaktadır. Rab onlara, onlar da ona bakarlar. Ona baktıkları sürece içinde bulundukları hiçbir nimete dönüp bakmazlar bile. Nihayet hicabı arkasında onlardan gizlenince onların bulundukları yerlerde nuru ve bereketleri üzerlerinde kalmaya devam eder. Rabbimiz bu nimetlerle hepimizi perverde kılsın. Bizi cennet ehli, cennette cemalullah'a eren, rü'yetullah'a eren bahtiyar müminlerden eylesin. Bizi rızası yolundan, sırat-ı müstakimden ayırmasın inşallah. Önümüzdeki hafta da nimet verdiği kullarının bu manzarasının mukabili olan, zıttı olan günahkar ve kafir kullarının yaşadığı haller anlatılacak. Biz bugün Yasin suresinin 55 ila 58. ayet-i kerimelerini işledik. İnşallah önümüzdeki haftada 59. ayet-i kerimeden itibaren o mücrimlerin, günahkarların hallerini anlatmaya çalışacağız. Bir hadis. An Ebi Zerrin radıyallahu anh, enne Rasulallah sallallahu aleyhi ve sellem kal: yusbihu ala külli sülame min ahadikum sadaka, fe kullu tesbihatin sadaka, ve kullu tahmidetin sadaka, ve kullu tehliletin sadaka, ve kullu tekbiratin sadaka, ve emrun bil ma'rufi sadaka, ve nehyun anil münkeri sadaka, ve yujzi'u min zalika rak'atani yerka'uhuma min ad-duha. Ravahu Müslim. Ebu Zer radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: her birinizin her bir eklemi ve kemiği için bir sadaka gerekir. Buna göre her tesbih sadakadır. Her hamd sadakadır. Her tehlil sadakadır. Her tekbir sadakadır. İyiliği tavsiye etmek sadakadır. Kötülükten sakındırmak sadakadır. Kulun kuşluk vakti kılacağı iki rekat namaz bütün bunları karşılar. Muhterem dinleyicilerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizim önümüze büyük bir hedef koyuyor. Kul sabaha erişince, yeni bir güne başlayınca Allah'ın vermiş olduğu nimetler mukabilinde her bir nimeti için adeta her bir uzvu, her bir eklemi, her bir kemiği için, vücudunda sahip olduğu her türlü nimet için ayrı ayrı sadaka vermesi gerektiğini hatırlatıyor. Tabii bu kesretten kinaye. Yani insanın gerçekten vücudunda bulunan bütün eklemleri için, 360 tane eklemi, şu kadar kemiği için ayrı ayrı sadaka vermesi gerekir mi? Buna her kul her zaman güç yetirebilir mi? Sadaka dediğimiz şey sadece maddi bir şey midir? İnsanın o kadar parası her zaman bulunur mu? Bunlar ayrı meseleler. Aslında burada Peygamber Efendimiz bizim sahip olduğumuz nimetleri ve bu nimetler karşısında yapmamız gereken ibadetleri, hizmetleri hatırlatıyor. Gerçekten Rabbimiz o kadar kerim, o kadar cömert, o kadar lütufkar ki onun her birimiz üzerindeki nimetlerini saymaya kalksak gücümüz yetmez. Sadece beden için, sadece sahip olduğumuz organlar ve sağlık nimeti için, iman nimeti için teşekkür etmeye, şükretmeye kalksak, bütün ömrümüz boyunca kulluk yapsak yeterli değil. Bu manada insan ne kadar çok gayret ederse, Allah'a olan şükür borcunu ödemek için ne kadar fedakarlık yaparsa, Rabbimiz de o nispette kendisine mükafat ihsan edecektir. Burada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sadakaya bir başka bakış açısı kazandırmaktadır. Sadaka sadece ve sadece insanın dilencilere verdiği birkaç kuruştan ibaret değildir. Her ne kadar halk arasında sadaka deyince bu anlaşılırsa da bu anlayış da doğru değildir. Sadakanın böyle küçümsenmesi de doğru değildir. Aslında sadaka ilk zamanlarda zekatı da işine aran bir yardımlaşma çeşididir. Zekatın ilk adı da İslam tarihinde sadakadır. O halde sadaka maddi anlamıyla da sadece 3-5 kuruşla sınırlandırılamaz. İnsanın imanını tasdik eden, ettiğini gösteren bir işarettir sadaka. Ahiret gününe bir yatırımıdır. Her ne kadar bugün dilenciye verilen birkaç kuruş sadaka gibi görünse de aslında İslam tarihinde, İslam dininde sadaka insanın canını Allah'a kurban etmesi dahil olmak üzere bütün benliğinden infakta bulunmak demektir. Nitekim burada Peygamber Efendimiz sadakanın bir de manevi boyutuna işaret eder. Bir insanın Sübhanallah demesi, Elhamdülillah demesi, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah demesi, Allahu Ekber demesi ayrı ayrı sadakadır. Yine bir kişinin başka bir insana, bir topluluğa maruf olanı, iyi olanı emretmesi, münker olandan, çirkin olan, kötü şeyden sakındırması da yine bir sadaka sayılmıştır. Hadis-i şerifin son kısmında kulun kuşluk vakti kılacağı 2 rekat namaz bütün bunları karşılar buyurularak hem namazın bütün sadakaları mecmu toplayan bir ibadet olduğunu hem de namaz kılmanın başlı başına pek çok sadakayı yerine getirmiş olduğunu ifade eder. Gerçekten biz 2 rekat namaz kılarken Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber diyerek pek çok sözlü sadakada bulunmuş oluruz. Her bir namaz bizi fahşa ve münkerden, her türlü kötülükten uzak tuttuğu gibi vücudumuzun her azasının, organının bir sadakası, bir teşekkürü de olmuş olur. O halde maddi olarak sadaka çeşitleri bulunduğu gibi manevi olarak da sadaka namazdır, tesbihdir, zikirdir, tehlildir, Allah'ı anmak, iyilik yapmak, iyiliği tavsiye etmek, çoğaltmak, kötülükten de insanları sakındırmaktır. Bütün bunlar kul için açık olan bir sevap kapısı nispetindedir. Hadis-i şerifte geçen duha namazı da halk arasında daha çok kuşluk namazı olarak bilinen bir namazdır. Güneş doğuşundan yaklaşık 45 dakika sonra başlar ve zeval vaktine kadar, yani öğlen namazından yaklaşık yarım saat 45 dakika öncesine kadar devam eder. Bu süre içinde kılınabilir. 2 rekat, 4 rekat, 6 ve 8 rekat olarak ikişerli ikişerli kılınabilir, arttırılabilir. Bu 2 rekatı bile gün içinde kulun vermesi gereken sadakaların hepsini içine almaktadır hadis-i şerife göre. Duha namazına Peygamber Efendimiz niye bu kadar dikkat çekmiştir? Onun faziletine niye işaret etmiştir? Çünkü duha vakti, kuşluk vakti insanın sabah gün ışıdıktan sonra hayata daldığı, öğlene kadar yoğun bir şekilde, teksif olmuş bir şekilde işiyle meşgul olduğu, bir nevi dünyanın gölgesinin üzerimize düştüğü bir andır, bir dönemdir. Peygamber Efendimiz de böyle bir dönemde kulun manevi açıdan gaflet içinde bulunduğu bir dönemde Allah'ın hatırlanmasının faziletine işaret etmektedir. Gerçekten Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hadis-i şerifte zikrettiği duha, yani kuşluk namazına kendisi de devam etmiştir. Bu da Peygamber Efendimizin sünnet olarak öğrettiği namazlardan bir tanesidir. İmkan nispetinde kılmaya güç yetiren insanların böyle faziletli namazları ihmal etmemesi kendisi için büyük bir hayır, ecir kapısıdır. Rabbimiz bizleri de bu manada günlük sadakasını namaz borcuyla ödeyen, namaz şükrüyle ödeyen ibadetkar kullarından eylesin. Muhterem dinleyicilerim, programın son bölümünde bir kıssayla programı sonlandıralım. Muhammed bin Ebu Hamza kuddisesi ruh şöyle anlatmıştır. Bir gün bir buğday tarlası civarından geçiyordum. Bir yavrucak o tarladaki başakları topluyor ve küfesine dolduruyordu. Bunu görünce hemen, "Bırak oğlum, halkın ekinini toplamaya ne hakkım var?" dedim. Bunun üzerine çocuk döndü ve bana şöyle dedi. "Burasının halkın ekini olduğuna dair elinde ne delilin var? Vallahi burası babamın ve dedemin ekinidir." Çocuğun bu izahı beni utandırdı. İşin aslını öğrenmeden konuştuğum için dervişler yanında rüsvay oldum. Sonra o çocuğa şöyle dedim. "Yavrum, Allah seni mükafatlandırsın. Konuşma adabından yoksun olduğum bir anda bana edep öğrettin." Muhterem dinleyicilerim, bu kıssa aslında bizim pek çok kez şahit olduğumuz bir manzaraya işaret ediyor. Biz çoğu kere hadiselerin önünü arkasını düşünmeden suizanlarda, kötü zanlarda bulunuyoruz ve insanlara bir takım yakıştırmalar yapıyoruz. Sonra o işin mahiyetini öğrenince de mahcup oluyoruz. Burada bu zat Muhammed bin Ebu Hamza tarlanın ortasında küfesine, kendi heybesine oradan ekim başak toplayan bir çocuk görüyor ve başkasının malını niye topladığını soruyor. Onun düşüncesine göre çocuk halka ait bir yerde kendi heybesine bir şeyler dolduruyor ve bunu yiyecek, içecek. Fakat çocuk bu tarlanın babasının, dedesinin tarlası olduğunu, başkasının tarlası olmadığını ve kendi malını topladığını söyleyerek adeta sen ne karışırsın diyerek ona ters bir cevap veriyor. Fakat fazilet şudur ki doğruyu gördükten sonra hatasını itiraftır. Hatada ısrar etmemektir. Bu zat da hem etrafındakilere mahcup olduğu halde hem de o çocuğun kendisinden yaşça küçük olmasına rağmen hatasını anlıyor, faturayı kendisine kesiyor. Allah seni mükafatlandırsın, bana konuşma adabını, edebi öğrettin diyor. İnsanın kendi hatasını fark etmesi, bunu dile getirmesi, itiraf etmesi kolay değildir. Bu da ayrı bir fazilet işaret eder. Manevi olarak iç dünyasında kendisini aşamayan insanlar, haklı çıkmak için, karşı tarafı susturmak, bastırmak için pek çok yalanlarla, hakaretlerle üste çıkmaya çalışırlar. Fakat edepten, terbiyeden nasibini alan, fazilet yolunda mesafe kat etmiş insanlar, hatasını fark eder etmez hemen geri adım atar, pişman olur, hakkı teslim eder ve karşısındaki muhatabı yaşça küçük olsa da ben hata yaptım, sen ise doğru yol üzerindesin diyerek hakkı teslim eder. İşte asıl büyüklük hata yapmamak değil, hatasını gördüğü an pişman olmak, onu düzeltmeye çalışmaktır. Rabbimiz bize de bu faziletten nasipler ihsan etsin. Muhterem dinleyicilerimiz, bu hafta Şebnem Kuşağı programını bu cümlelerle bitirmiş olalım. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.